zor bir yolda yürümek mecburiyetinde olan insanlar, yolda yürümeye başlamadan önce gönüllerinde ve zihinlerinde yürümek ve yol almak zorundadırlar. Evvela bu yolu ben nasıl aşarım korkusundan kurtularak yola çıktıklarında görürler ki yol zor da olsa bir müddet sonra aşılmış, yürünmüş ve hedeflenen yere gidilmiştir. İşte o zaman insanların yüreklerinde aslında yolun zannedildiği kadar zahmetli olmadığına ve bütün sıkıntılı yolların aşılabileceğine dair bir iman doğar. Biz onu Şubat ayının soğuk günlerinde vatanı için boncuk boncuk terleyen haliyle hatırlıyoruz. Savunan adam Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, sizlere 105.0 İstanbul frekansından sesleniyoruz. Ben Ömer Faruk Özbil. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4 ile huzurlarınızdayız. Heyecanınız ile heyecan buluyoruz, desteğiniz ile mutlu oluyor, geri dönüşleriniz ile güç buluyoruz. Ve siz kıymetli dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadığınız için, desteklediğiniz için. Ayrıca hatırlatmak isterim ki bizlere 4x4 isimli Twitter hesabından yazabilir, programdan kesitlere ulaşabilirsiniz. Bugün yine bir konu, bir haber, bir kitap ve bir söz konuşarak bunlardan kıssadan hisse çıkartacak programımızı devam ettireceğiz. Sözü uzatmadan sahibine bırakmak istiyorum. Sizlere kıymetli Mehmet Lütfü Arslan abi takdim ediyorum. Nasılsınız efendim, iyi
misiniz? Teşekkür ederim Ömer Faruk'cum. Ben de bütün dinleyicilerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hayırlı bir program olsun diye de niyaz ediyorum.
Çok teşekkür ederiz abi. Dilerseniz hemen ilk kısımda haberimizle başlayalım. Bugün doktor ve tıp öğrencilerinin intiharını konuşalım istiyorum. Gündem bununla meşgul oldu. Bir gün içerisinde Batman'dan bir cerrah, Mersin'den bir asistan doktor, İstanbul'da da bir tıp öğrencisi intihar etti. 3 kişi aynı gün içerisinde intihar etti. Ayrıca bu sene 100'e yakın doktorun intihar ettiği söyleniyor ve buna takriben öğrenciler, genç insanların intiharında artışlar görülüyor. Şöyle herkes tahminler yaptı, analizler yaptı. İşte ortaya komplo teorileri atıldı. Biz biraz daha farklı bir açıdan bakalım abi dilerseniz. Yani bu intiharları ne açıklar? Bu insanlar Türkiye şartlarında iyi para kazanan ya da prestijli okullar okuyan kişiler. Ama sonuç olarak intihara başvuruyorlar, intihar ediyorlar. Buna ne açıklar abi? Bunu sizin dilinizden dinlemek isteriz.
Tabii insanın bir yatay ilişkileri var. Kendi cinsleriyle, hem cinsleriyle girdiği ilişkiler. Bir Rabbisiyle girmesi gereken bir ilişki var. Bir de kendisiyle girdiği bir ilişki var. Üç boyutlu bir aslında prizmadan bakıyoruz insana. Bu üç boyutu birbirinin üstüne oturtabilen aslında kilidi açıyor ve mutluluk kapısına, mutluluk şehrine giriyor. O şehir de çok büyük bir şehir zaten. Hem kendisiyle insan mutmain olacak, hem cinsleriyle bir şekilde bir sağlıklı bir ilişki kuracak, hem de Cenab-ı Hak'la bir irtibat kuracak. Sadece kendisiyle ve insanlarla ilişki kurabilen, ki dünyacı dediğimiz tipler genelde böyle bir ilişki tarzını aslında kişisel mutluluğun temel formülü olarak görüyorlar. O insanlar Cenab-ı Hak'la kurmadıkları o ilişkiden dolayı sadece ebedi hayata ilişkin bir kayıp içerisinde değiller. Belki dünyadan muradın, dünyadaki saadetin de mutluluğun da hakiki boyutunu o anlamda kavrayamıyorlar veya bir şekilde bir şeylerden mahrumlar. Onların nelerden mahrum olduğunu belki bize söyleyecek olanlar da hem dünyadan muradı hem ahiretten muradı bulmuş olan mutlu mesut hak dostu insanlardır. Dolayısıyla hani böyle bir onları bir tarafa, bir kefeye koyup da kendi adımıza böyle bir peşinen konuşmak pek de uygun olmayabilir. Sadece kendisini ve sadece Cenab-ı Hakk'ı öne alarak bir insan bu ikisini öne alarak üçüncü boyutu da göz ardı edemez. O zaman da işte asosyal, insanların ne dediği umurunda olmayan tipler çıkıyor ki zaten Allah'la ilişkinin bir boyutu da insanlara dönmektir. Çünkü Cenab-ı Hak onların şahitliğini de kişinin aslında kurtuluşuna bir vesile kılıyor. Nasıl bilirdiniz sorusu müminler için önemli bir sorudur. Dolayısıyla biz insanlar ne der sorusunu hiçbir zaman için göz ardı edemeyiz. Müsbet manada söylüyorum. Yoksa hak bildiğiniz yolda insanların ne dediğine çok da takılmamak gerekiyor. Ama onları razı etmek, bir şekilde onların gittiği yolun ya yanlış olduğunu veyahut da doğru olduğuna dair bir şahitliği onlarla paylaşmak bu anlamda gerçekten bir vecibedir. Bu bizim için insanların önemli olduğu, sosyalliğimizin bir şekilde temin edilmesi gerektiğini gösteren bir şeydir. Cenab-ı Hak'la irtibatınızı güzel kurdunuz diyelim. İnsanlarla da irtibatınızı güzel kuruyorsunuz ama kendinizi yok sayıyorsunuz. Potansiyelinize hiç dönüp bakmıyorsunuz. Birilerini memnun etmek ya da Allah'ı memnun etmeye yönelik çabanız, bu ikisi sizi eğer kendi potansiyelinizi, ne istediğinizi, Cenab-ı Hakk'ın hakkınızdaki muradının ne olduğunu tanımaya erteletiyorsa orada da bir sıkıntı var demektir. Bu da içten içe insanın kendini yemesi ve mutluluğu bulamaması anlamına gelecektir. Hasılı kelam, üç boyutunda bir şekilde eş zamanlı yapılması gerekiyor. Ortaya konması gerekiyor. Şimdi tıpçılar için, tabii tıpçıları belki konuşmak lazım bu noktada. Onların belki hayatıyla ilgili bir nokta ama ben ortalama üniversite performansı açısından gerçekten onların üstüne bir şey tanımıyorum, disiplin tanımıyorum yani.
Ki iş hayatında sonrasında da o şekilde.
Yani lisede bir kere zaten biliyorsun, sen de sağlıkçısın, sağlık sektöründe çalışıyorsun Ömer Faruk'cum. Bir lise hayatında zaten tıp fakültesine girmek büyük bir mesele yani. O çok büyük bir performans gerektiriyor. Ciddiye asılıyorlar. Girdikten sonra
devamında bir de
devamında da üniversitede çok ciddi bir performans sergilemeleri gerekiyor. Hele hele 4. 5. sınıftan sonra nöbetler başlıyor. Yani 7'den sonra hayata başlayan bir doktor ya da doktor adayı yoktur muhtemelen. Yani bu özellikle konforun arttığı, insanların biraz böyle daha böyle özel hayatlarına yoğunlaştığı bir dönemde bu kadar efendim performansı göstermenin dünyevi başarı getirdiği açık. Yani maddi açıdan herhangi bir sıkıntısı olan doktordan muhtemelen bahsetmiyoruz. Öyle bir şey yok ortada. Evet. Alıyorlar emeklerinin karşılığını bir yere kadar. Fakat emek sadece maddi midir karşılık? Burada işte bir sıkıntı var. Hani kendi tatmin oluyor mu? Artı hakikaten son tahlilde topluma hizmet için katlanılan bu fedakarlık toplum tarafından gerekli şeyi alıyor mu, veriyor mu yani? Toplumuna gerekli cevabı, onların hak ettiği o muameleyi, ilgiyi gösteriyor mu? Orada bir soru işareti var. Çünkü birçok yeni başlayan doktorun muhatap olduğu en önemli sıkıntılardan bir tanesi, işte hastanelerde, üniversite hastanelerinde ya da işte kamu hastanelerinde hiç fark etmiyor. Özelde belki biraz değişebilir ama gördükleri muamele. Değil mi? O
evet,
hasta yakınlarının kendilerine, sen belki o noktada daha farklı şahitliklerden bahsedebilirsin. Özellikle yeni başlayanlar için bunlar çok ağır olabiliyor. Yani daha mesleğinin başında bu tür muameleler insanları meslekten soğutabiliyor. Zamanla da belki aşırı çalışma temposu, artı işte insanlardan görülen bu tür muameleler, artı bu kadar fedakarlığın, bu kadar efendim bir ortaya konan performansın aşkın bir yere bağlanamamış olması, bu da çok önemli bir şey. Yani sadece insan yani para için bunu yapabilir mi? Hakikaten bir aşkın bir noktaya bağlamak gerekiyor. Zaman zaman bize tıp fakültesinden öğrenci arkadaşlarımız gelirler. Hani ben de sosyal sorumluluk projesine katılmak istiyorum ki zaten en önde o arkadaşlarımız yani. O başından beri hem zihni kapasitesini hem de efendim o zamanı iyi değerlendirmeyi öğrendiği için vaktini bir şekilde hep böyle boş, şey, dolu şeylerle değerlendirmek istiyorlar. Dolayısıyla sosyal sorumluluk projelerine katılmak istiyorlar. Geliyorlar, diyorlar ki biz de şu faaliyette yer almak istiyoruz. Ben onların birçoğuna derim ki ya Allah sizi zaten öyle bir yere koymuş ki siz tıp doktoru olacaksınız. Yani hizmet edeceksiniz. Sizin hizmettir zaten işinizin adı. Dolayısıyla siz işinizi sevmeye bakın. Potansiyelinizi burada daha farklı alanlar vardır. Diyelim işte şiir, sanat, edebiyat. Buralarda da birazcık farklı size verilen imkanları değerlendirmeye çalışın. Sadece tek böyle odağınız işiniz olmasın. Çeşitlenin, zenginleşin. Bu sizin zaten uzun vadede
Gönül dünyasına
yönelin. Çünkü bu tür bir yoğun faaliyetin bir şekilde merhametle, hizmet boyutuyla, mahlukata, Halık'ından ötürü efendim güzel davranmak gibi bir takım böyle hani ne diyelim fedakarlığı ve diğergamlığı gerektiren boyutlarla buluşturulması gerekiyor. Diğer türlü insan bir anlamsızlık ya da
çıkmazın içine
girebilir yani. Hakikaten girebilir. Çünkü menfaatin, çıkarcılığın ve gerçekten böyle bir şeyin olduğu dünyada ya biz niye bu kadar çok çalışıyoruz? Ben çekmek zorunda mıyım bu kadar efendim insanların ağız kokusunu? Ya da nasıl bağırır bana? Nasıl efendim böyle bir muamele yapabilir? Nasıl bana silah çekebilir? Gibi hakikaten bir müddet sonra ya ben niye yapıyorum bu işi şeklinde böyle çok varoluşsal bir noktaya gelebilir ki. Zannediyorum birazcık o gördüğümüz vakalarda
evet, bunlar ön planda bunlar anlatıldığı ön planda kadarıyla.
Ya gibi. Senin de tespitlerin bence önemli burada Mert Faruk'cum. Yani sen de sağlık sektöründe bulunan bir arkadaşımız olarak.
Ya bunun bu hakkında şey söyleyebilirim. Okul hayatından önce bir tıp ideali ya da böyle prestijli bölüm ideali insanların aklında vardır. Çalışırlar bunun için, gerçekten çaba sarf ederler. Oraya girince işlerin çözüleceğini zannederler ama oraya girince asıl performans süreci başlar. Burada bir memnuniyetsizlik süreci başlar zaten. Ondan sonra o sürecin de bitip gideceğini, iş hayatına başlayınca her şeyin çözüleceğini, rahata ereceklerini düşünürler. Ondan sonra daha da yoğun bir tempo gelir karşılarına. Böylece hep şey olmuş olur. Yani bu istedikleri, hayal ettikleri, biraz daha şeyin de etkisi var burada işte dizilerin, basının vesaire etkisi var. Bir hayal dünyası çizilir. Ama o hayal dünyalarına hiçbir zaman ulaşamazlar. Çünkü insan emek vermek zorundadır, çalışmak zorundadır, çaba sarf etmek zorundadır. Bunun karşılığında da işte dediğiniz gibi hastalardan ya da hocalarından vesaire takdir görmeyince insanlar aksine bir de böyle ezilince, aşağılanınca bu da
hep insanın canları burunlarında geliyor değil mi?
Tabii.
Yani o da hastane, bir hakikaten bir psikolojik ağırlık oluşturuyor zamanla.
Hastaları geçtik bir de hasta yakınlarının orada şey var.
Evet, zaten onların belki şey esas, çok daha kraldan fazla kralcılar onlar.
Tabii
yani.
Tabii esas problem onlarda ortaya çıkıyor. Zaten hasta adam kendi canının derdine düşmüş durumda. Yani başka bir şeyi düşünemiyor. İşte doktor onunla ilgilenmeye çalışılıyor. Hastanede zaten çok fazla yoğunluk oluyor. Bilinçsiz hastalarımız da geliyorlar. Bu yoğunluğun arasında gerçek hastalara yardım etmeye çalışılıyor. Hasta yakınlarının baskısı oluyor vesaire. Böyle bir kargaşa curcuna. Bu da ister istemez yoğun tempoda çalışan doktorları, sağlık çalışanlarını etkiliyor.
Bir de ben ilginçtir. Mesela şimdi 6 seneyi bitirdi. Herhangi bir yere atandı. Zorunlu hizmetini yaptı. Pratisyen doktor. Ya bitmiyor ki kardeşim. Uzmanlık eğitimi diye bir eğitim daha var.
Tabii. TUS bir de dünyanın en zor
sınavıymış. Evet. İkinci sınavıymış. Dünyanın en zor ikinci sınavıymış. Şimdi bu sınavı da aşmak zorunda. Bitiyor mu bitmiyor.
4 yani sene ihtisası var.
4 sene ihtisas dediğimiz o ihtisas sırasında yine hakikaten nöbetiyle işte efendim yerine göre kendi hani feyz alması beklenen o hocaların da belki zaman zaman bir meslek disiplinine onları sokmak gibi hani iyimser bakacağımız bir bakış açısıyla o tavırları da belki zamanla bir şey oluşturabiliyor. Yani dolayısıyla yani bakıyorsunuz ya zaten bu lise yıllarında bir acayip bir yarış atı temposunda çalışmıştı. Sonra 6 sene bu hakikaten temponun belki bir katını daha ekleyerek okul bitirmek için uğraştı. Çünkü komiteler falan anlatıyorlar böyle yani tabii, tabii, çok şey gibi yani kabus gibi yani. Normalde bir sınavdan geçersin bir dersin sınavı vardır. Dersten kalırsın ertesi gün bir daha alırsın veya ertesi yıl bir daha girersin. Ama burada öyle değil ki. Bütün derslerden komite sınavı dediğimiz böyle toplu bir sınavla ya kalıyorsun ya geçiyorsun yani.
Ortası yok.
Ortası yok. 6 sene bitti hadi. Atanacağın yer muhtemelen çok böyle hani isteyip de çalışmak istediğin bir yer olmayacak. Zorunlu 2 sene mi hizmetleri bunların?
Evet
2 sene hizmet. Sonra ne yapacak? O süreç içerisinde tekrar belki ne tıpla ne de ÖSS sınavıyla kıyaslanamayacak derecede zor bir sınava hazırlanacaksın. İhtisas kazanacaksın. Kazandığın yerde 4 sene yine bir öğrencilik artı çalışma temposuna gireceksin.
Ki en yoğun tempoda o süreçte oluyor zaten.
Yani evet bak şimdi 6 sene oradan 4 sene oradan hadi 2-3 senede üniversite hayatından say 13 sene yeni yeni kariyerine başlayacaksın ama bu arada yani üzerinden bir buldozer geçmiş yani.
Ömürden ömür götüren bir süreç oluyor.
Hakikaten zor bir süreç. Tabii. Hele hele biraz daha böyle rahatın, konforun, bir refahın arttığı süreçte. Hele hele köşe dönmeyi böyle insanlar basit bir takım şeylerde arıyorlar. Hemen dakikada bir şey olsun. İşte borsadan şöyle yapayım, buradan böyle yapayım. İşte bu tempo hakikaten şey yani çok zor yani.
Allah kolaylık versin diye.
Evet evet.
Buradan bir kıssadan hisse çıkaralım o zaman abi. Ne diyebiliriz?
Allah kolaylık versin.
İşi çok güzel özetledi. O zaman
yok şöyle diyelim o zaman. Allah tıp camiasındaki kardeşlerimize, büyüklerimize, abilerimize hakikaten kolaylık versin. Hastalara yetişeceğiz diye hasta olmasınlar.
Hastalara yetişeceğiz. O zaman ilk kıssadan hissemizi 1x1'i hastalara yetişeceğiz diye hasta olmasınlar diyelim. Ve böylece tamamlamış olalım.
Muhtemelen onlar da şöyle diyecektir. Kardeşim hastasınız ama biz de hasta etmeyin.
Onlara da Allah kolaylık versin gerçekten. Şimdi dilerseniz konumuza geçelim abi. Bugün biraz daha böyle hayatın içerisinden sosyal bir konu konuşalım istiyorum. YouTube'u ele alalım. Geçmiş zamanlarda bir mektubun 6 ay beklendiği vakitlerden şimdi 6 ay önceki çıkan şeyin eskidiği, hatırlanmadığı zamanlara geldik.
6 dakika önce.
Gerçi doğru 6 dakika.
Öyle hakikaten öyle yani. 6 dakika evvel çıkan bir tane videoya ben şöyle bir video seyretmiştim. Zihninizde ya da gönlünüzde iz bırakmadıysa eğer onu bile unutuyorsunuz yani. Şöyle bir şey var Ömer Faruk'cum. Yavaş kirlenme diye bir şeye maruz bütün zihinlerimiz.
Yavaş kirlenme.
Evet. Hatta sessiz kirlenme mi diyorlar ona, yavaş kirlenme mi diyorlar. Şimdi nasıl hani böyle bir yeri temizlersin, odayı kapatırsın. Ama bir müddet sonra açıp baktığında yine bir karış toz birikmiştir orada. Zihinlerimize de farkında olmadan gözümüz, kulağımız, efendim bir takım böyle işte tabletten, cep telefonundan, oradan buradan yürürken işte billboardlardan, işte bir takım efendim böyle açık hava ortamlarından sürekli bilgi yağıyor. Her şey ve herkes bizim ilgimizi çekmek için uğraşıyor. Modern kapitalizmin şu an en büyük uğraşı hepimizin ilgisini çekmek. İlgimizi çektikten sonra önce dikkatimizi çekecek ki ilgisini çekelim. Dikkatimizi çekmek. Sonra ilgimizi çekmek. Sonra da bizi kendisine sadık müşteri yapmak. Bütün derdi bu. Öyle olunca da bombardımana tutuyor bir tabiri caizse bizi. Eşiğimiz de sürekli yükseliyor. Hangi eşik o? Dikkat eşiği. Diyorlar ki mesela işte bam diye mesela ana haberlerde bir ara bu modaydı yani. Bir ara konuşmuştum böyle bir TV yapımcısıyla. Mesela bu ana haberlerde bir haber sunarken işte İstanbul'da böyle bir şey rastlandı. Bam işte müthiş keşif diye bir araya bir şey sokuyorlar mesela. O bir anda zıplatıyormuş herkesin dikkatini.
Meraklandırıyor.
Şimdi, meraklandırıyor ve reytingler de ona göre. Yani bunu yapan haber bülteniyle yapmayan arasında bir reyting farkı ortaya çıkıyor. Şimdi bu mesela eski bir teknik oldu. Şimdi çok daha farklı teknikler, çok daha farklı efendim yöntemlerle, hatta şöyle bir şey. Bizim bizden daha fazla olduğumuzu bu nöropsikoloji sayesinde keşfettiler. Ne demek bizim daha bizden? Hani bir ben vardır, ben de benden içeri diyordu ya Yunus abi.
Evet.
Şimdi bizde bizden içeri farklı bir şey var. Bu beyinle alakalı bir şey. Hatta kalple alakalı boyuta daha bunlar inemediler. Allah'tan da inemediler. Cenab-ı Hak da lütfetmesin, inmesinler yani. Şu an beynin muhteşem dünyasını gördüler. Diyorlar ki çok böyle büyük bir şehir, ona benziyor beyin. Bizler de o beynin içerisinde kenarda duran bir yabancıya benziyoruz. Beynimize o kadar yabancıyız yani. Şimdi böyle olunca da benim dikkatimi benim farkında olmadan çekebilecek yöntemler üzerine çalışıyorlar. İşte 25. kare gibi böyle biraz komplo teorisine kokan şeyler var. İşte gözün görebildiği resimlerin arasına senin bilinçaltına mesaj gönderecek bir takım şeyler yapıyorlar. Eklemeler yapıyorlar.
Evet, bir ara bayağı popülerdi, bunun üzerinde kafa yoruluyordu. Uzmanlar falan çıkmıştı.
Evet. Mesela bir reklam ajansı stajyer seçecek. Normalde nasıl stajyer seçersin? Reklamı izle, bana bu konudaki fikrini söyle. Ya da en beğendiğin reklam hangisiydi? Bunu niye böyle tercih ettin? Şeklinde hani bilişsel bir takım sorular sorarsın. Bunlar öyle yapmamışlar. Ne yapmışlar? Stajyerlere reklamcılık tarihinin en etkili reklamlarını izletmişler. Ama o sırada elektrot bağlamışlar şeylerine, beyinlerine, kafalarına. Hani vücudunun tepkilerini ölçmüş. Hangi reklamda kalp atışı hızlandı, ritmi arttı, işte efendim sıcaklık nasıl oldu, vücudunun sıcaklığı falan filan, bunları ölçüyor. Yani tabiri caizse bizim hayvani tarafımızı ölçüp ona göre alıyorlar. Yani bu noktaya doğru gidiyor. İrisler büyüyor mu büyümüyor mu mesela? Herhangi bir ekran, şimdi ekran senin her hareketini gözlemliyor. İrisin büyüyorsa diyor ki bak bu ilgisini çektiği bir şey. Küçülüyorsa ha bunu diyor, o zaman hemen geçelim. Böyle bir takım teknikler üzerine çalışıyorlar. Bunu niye anlatıyorum? Bunu yapabilmek için sürekli bombardımana tabi tutuyorlar bizi. Ve biz bir müddet sonra niye yorulduğumuzu bilemediğimiz, niye kafamızın dolduğunu bilemediğimiz, niye efendim bir böyle bıkkınlık hissi yaşadığımızı bilemediğimiz bir hal yaşıyoruz. O açıdan da medyanın şu anda bize yaptıklarını hakikaten hiçbir kelime anlatamaz. Buraya nereden geldik bu arada?
YouTube'dan geldik abi.
YouTube'dan geldik. Evet, YouTuber'lardan geldik değil
evet,
mi?
Evet, YouTuber'lardan. Güzel bir giriş yaptınız bize.
YouTuber'ları aslında bir izah et istiyorsan Ömer Faruk. YouTuber
hemen,
ne demek?
Hemen izah edeyim. YouTube diye sosyal medyada konuşulan, 2010 yılında özellikle revaca çıkan bir site var. Bu sitede insanlar video paylaşıyorlar, anlık video paylaşıyorlar. Bazı insanlar da burada kanal açıp kanaldan sürekli insanlarla video paylaşıyorlar. Bu aracılıkla buradan hem maddi kazanç sağlıyorlar hem kendilerini tatmin etmiş oluyorlar.
Şimdi şeyi bu hani kişilere biraz hani izah edelim diye. Şimdi normalde ben video çektim, bir tane de kanal açtım kendime. Bunlar hepsi bedava değil mi?
Evet, hepsi bedava.
YouTube'da, yani YouTube denen o video kanalında ben bir tane kanal açtım, oraya da videomu yükledim. Sonra o videonun tıklanma sayısına göre bana para mı geliyor? Nasıl oluyor o iş?
Evet, orada bazı şeyler var, halletmeniz gereken prosedürler var. Onları hallettikten sonra, bunlar da tabii tamamen ücretsiz.
Bunlar da YouTuber'ların muhtemelen videolarından izlenebilir değil mi?
Tabii tabii, onlar da YouTuber'ların videolarından bakıp şey YouTuber olabilirsiniz abi.
Nasıl oradan YouTuber olunur diye bir YouTuber.
Tabii tabii, evet. Ben bu konuda bir araştırma yaparken binlerce makale, yazı, yani artık şeye, akademiye de girmeye başlamış. Hatta İşkur YouTuber'lık kursu açmaya başlamış. Yani evet. Sigortalı migortalı işe bağlayacaklar evet, neredeyse.
Evet. Dünya İşin garibi bir de, bak sözünü kesiyorum ama.
Buyurun abi.
Mesela şeyler var. Denizli'nin bir köyünde efendim kendine göre turşu yapan bir hanımefendi var mesela. Bu da şimdi tabiri caizse Instagram'dan, YouTube'dan falan videoları çekiyor. Bakın diyor, ben böyle şeyler yapıyorum diyor. Bir anda bir bakıyorsun 3 ay 6 ay sonra acayip büyümüş bir iş kadını haline gelmiş. Yani bu sosyal medya bu anlamda ciddi böyle iş alanları da açtı. Böyle hiç ummadığınız yerlerde, ummadığınız insanlara böyle kapılar da açtı yani.
İşin sırrı da aslında burada abi. Bahsettiğiniz önceden televizyonlarda uygulanan tekniklerin hepsi çok yüksek meblağlar gerektiriyordu. Ama burada hiç para vermenize gerek yok. Yani sıradan herhangi bir insan çok sıradan şeylerle bir anda meşhur olabiliyor, popüler evet, olabiliyor ve çok ciddi kazançlar elde edebiliyor.
Evet.
Dediğiniz gibi işte turşularından bir dükkan açıp para kazanabilir. Onun haricinde izlenmelerinden de ayrıca YouTube para veriyor insanlara. Bunda son zamanlarda iyice de insanların dikkatini çekmeye başladı. Biraz daha şeyi konuşalım istiyorum abi sizinle. Önceden ses vardı, işte konuşuluyordu. Birbirlerine insanlar ses gönderiyorlardı, radyo dinliyorlardı. Bunun çok etkili olmadığı söyleniyordu. Ama artık devreye şey de girdi videolarda. Beden dili girdi. Karşınızda bir insan konuşuyor. Yani sureti olmasa bile o ekrandan onu görebiliyorsunuz. Bunun gerçekten iletişime etkisi var mı? Yani insanları etkilemeye, daha fazla dikkatini oraya çekmeye etkisi oldu mu?
Şimdi Ömer Faruk'cığım, iletişimde, yani iletişim biliminde duyuları ne kadar çok işin içine katarsanız, çoklu duyuları, o kadar aslında mesajınızı iletme efendim etkiniz artıyor. Yani mesela şu anda biz radyo mecrasından yayın yapıyoruz değil mi? Evet. Sadece kulaklarıyla işitiyorlar. Hoş, kalbiyle dinleyen de vardır. Kalbiyle konuşan varsa eğer. Şimdi burada televizyon olduğunu düşünün, ses ve görüntü giriyor. Bir de internet olduğunu düşünün, etkileşim. Yani ses var, görüntü var. Bir taraftan da sen de işte kendin müdahil olabiliyorsun. Yani işte mesaj yazabiliyorsun, yorum yapabiliyorsun. Hatta sen kendin belki görüntünle sürece dahil olabiliyorsun falan filan. Dolayısıyla ne kadar çok duyu organı bu işin içerisine katılırsa mesajın etkililiği o kadar çok artıyor. Medya mecralarının gelişimine de baktığımız zaman işte gazeteyle başlamış. Daha doğrusu matbaayla başlamış. Sonra kitaplar basılmış. Sonra gazeteler basılmış. Sonra radyo çıkmış ortaya. Sonra televizyon. Televizyon biliyorsunuz pasif izleyici olduğumuz bir şey. Sonra internet. İşte YouTuber'lar, insanlar kendileri televizyon neredeyse yapımcısı haline geldiler. İlginçtir yalnız, hiçbir mecra diğerini yok etmemiş. Yani her bir mecra aslında kendine ait bir şeyle gelmiş. Seyirci ya da muhatap bulmuş.
Yeni
yani
bir yol açmış.
Yeni yani bir yol açmış tabiri caizse. Yani mesela televizyon radyoyu öldürecek demişler ama televizyon kendisi ayrı bir muhatap kitle bulmuş. Radyonunki de kalmış. Hani birazcık işte farklılaşmış, tamam. Hani daha böyle farklı butik belki işlere dönüşmüş ama son tahlilde ölmemiş. Şimdi bu şey de böyle yani, internet de böyle. Şimdi YouTuber dediğiniz şey belki bu işin son noktası. Artık insanlar kendileri çekip kendileri paylaşıyorlar. Fakat işin şeyi ne biliyor musun? Burada ilginç bir nokta.
Buyurun abi.
Eskiden 3-5 tane kanal en çok seyirciyi kendisine çekmek için yarışırdı. Şimdi insanlar kendilerine seyirci çekmek için yarışıyorlar. Yani birbirimizin ilgisini çekebilmek için, birbirimizin zaaflarından, birbirimizin artı ya da eksi yönlerinden, yani çıkıntı olabilecek boyutlarından şu anda nemalanıyoruz, istifade ediyoruz. Dolayısıyla trend ne şimdi? Trend sıradan olmak değil. Trend tabiri caizse çıkıntı olmak. Bir şekilde aykırı olmak, aşkın olmak. Ancak o zaman ilgi çekiyorsunuz. Ya da yapılmayanı yapmak. Nasıl? Şimdi siz evinizi açar mısınız mesela? Yani eviniz mahrem bir yerdir yani.
Tabii.
Bu bize çok böyle şey gelmez, uygun gelmez. Ama öyle bir hayat yaşıyorsun ki evin her odasını biliyoruz biz. Böyle bir aile var.
Gelsek kaybolmayız yani.
Kesinlikle kaybolmazsın. Artı hepsinin zaaflarını, özlemlerini, ne yiyip ne içtiklerini hepsini tanıyorsun, biliyorsun. Aileden biri olmuşlar tabiri caizse. Yani aileden biri olmuşlar. Onların evinde yaşıyorsun. Bu çok böyle ilginç bir hakikaten şeydir yani. Durum tespitidir. Böyle olunca da bu niye peki seyrediliyor? Çünkü sen normal şartlar altında onu yapmayacağını düşünüyorsun. Yapamadığın şeyi bir başkasına gördüğün zaman o ilgi çekiyor.
Hoşuna gidiyor.
Hoşuna gidiyor yani. Herkesin yaptığını sen de, yani senin yapabileceğini bir başkası sana aktarıyorsa, ben de bunu yapabilirim diyorsan, bir müddet sonra YouTuber oluyorsun. Sen de kendin o noktaya gidiyorsun ve tabiri caizse izlemeyip izlenen noktasına evriliyorsun. Burada ilginç bir psikoloji var yani. Yapamayanlar, o işin özlemini duyanlar izliyorlar şu anda. Ben de yapabilirim. Benim ne farkım var? Benim ne eksiğim var? Daha doğrusu şöyle bir fazlam var diyenler işin efendim
mutfak boyutuna geçiyorlar. Mutfak boyutuna geçiyorlar kendilerini. Peki abi, şimdi bahsettik. Bu ön plana çıkma insanlarda böyle aykırılığa, işte uygun olmayan şeylerini ortaya çıkarmaya yol açıyor. Ama bunun yanında çok güzel şeyler de var. Yararlı, insanlara yarar dokunan kanallar var, insanlar var. Böylece kendilerini orayı kullanarak kendilerini ifade ediyorlar. Şimdi kapatıp gitmek, kendi soyutlamak olmaz. Ama bu bombardımanda nasıl seçici olacağız? Yani bu faydalı...
Bak öyle bir soru sordun ki var ya.
Bu faydalı...
Bu soru var ya, bu sorunun şu an cevabı yok. Bu sorunun cevabı hakikaten yok yani. Şimdi eskiden sansür vardı Ömer Faruk'cum. Duyulmasını istemediğin sesi kesiyordun. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musun? Bu yeni medya ortamı, yeni medya siyaseti, yeni medya mecraları duyulmasını istemediği sesi başka seslerin arasında boğuyor tabiri caizse. Tamam diyor, ses şey yok yani. Hiç ses kesme diye bir şey yok. Ne yapıyor peki? Yanına 2-3 tane alternatif ses çıkartıyor.
İnsanlar da...
Evet, ona benzer, onun gibi. Bir anda hemen taklitleri çıkıyor. Bir anda böyle farklı efendim o boyutta konuşanlar çıkıyor. Aynı sanki dertten muzdarip gibi ortaya çıkanlar. Bir müddet sonra bakıyorsun ki ya bunun hangisi doğru, hangisi yani. Bir de öyle bir zamanda yaşıyoruz ki ne yanlış pür yanlış, ne doğru pür doğru. Ortaya karışık. Yani her şeyin yanlışın doğrusuna, doğrunun yanlışına karıştığı böyle hibrit bir çağda yaşıyoruz. Yani belki bu vaktimiz dolduysa şeyimiz olabilir yani. Yani evet, doğruyla yanlışın hibrit olarak böyle birbirine karıştığı bir dönemde bize düşen doğruyu yanlıştan seçebilecek bir göze sahip olmak. Bu göz, bak açık ve net söyleyeyim.
Buyurun abi.
Bu göz zihnin gözü değil. Akılla değil bu iş. Bu iş kalple olacak. Ve basiret dediğimiz, firaset dediğimiz, yani neyin bizi alıp nereye götürdüğü noktasındaki efendim o doğru bilgi, yanlış bilgi, birbirine karışmış bilgiyi bize ayıracak, akıbetinin ne olacağını bize söyleyecek ancak baştaki niyeti sezebilen bir göz sayesinde olacak. Dolayısıyla bilginin ne olduğundan daha ziyade niyetine odaklanan, akıbetini görebilen göz kalp olacak ancak. Kalp gözü olacak.
O zaman buradaki kısadan hissemize ne diyebiliriz abi? Yani şey diyelim mi? Doğru ve yanlışın birbirine bu kadar karıştığı dönemde ancak kalbin gözüyle doğru ve yanlışı birbirinden ayırabiliriz.
Şöyle diyebiliriz. Bilginin akıbetini niyeti belirleyecek. O niyeti de ancak kalbin gözü görecek.
Bilginin evet. akıbetini o zaman şey diyelim 2x2'ye. Bilginin akıbetini niyeti belirleyecek.
Niyeti de kalp sezecek.
Niyeti de kalp sezecek. Çok teşekkür ederiz. Yeni Nesil Gençlik Programı 4x4'ün ikinci kısmında sizlerle birlikteyiz. İkinci kısmın açılışında bir şiirle başlıyoruz. Kıymetli Halit Yasir Özoğlu abimizin Aşkın Alın Teri şiirini Mehmet Lütfü Arslan'ın yorumuyla dinliyoruz. Buyurun abi, söz sizde.
Öncelikle Halit Yasir kardeşimize selam ediyoruz. Kendisi 2003 senesinde kaleme almış bu şiiri. Yani Halit Yasir'in gönlünü anlatmaya söz yetmez. Şu an zaten bir Afrika ülkesinde hasbeten lillah, hakikaten bir hicret ederek yani orada hizmet ediyor. Bir eğitim faaliyetinin başında. Hem bina yaptırıyor, hem efendim yardım hizmetleri, faaliyetleri yapıyor. Hem de ciddi anlamda böyle bir organizasyonun başında alın teri döküyor. Allah kendisinden gani razı olsun.
Amin.
Şiir tarafını eskiden beri biliyoruz Halit Yasir kardeşimizin. Böyle genç gecelerinde, genç şölenlerinde ya da bizim genç buluşmalarımızda ondan böyle çok şiir dinlemişizdir. Bu gencin yeni formatında arka kapağı şiire tahsis edince ilk şiir biliyorsunuz Süleyman Ragıp'ın şiiriydi.
Evet.
Şimdi ikinci şiiri Halit Yasir Özoğlu'nun şiiri kapsamış oldu. Dolayısıyla yeni çıkan Kasım sayısında 134. sayıda Aşkın Alın Teri arka kapakta herkesi bekliyor olacak. Onları bunda haber vermiş olalım. Ben şimdi onu inşallah hissederek okumaya çalışayım. Aşkın Alın Teri. Şimdi içine değen elleridir yağmurun. Şimdi içine değen yağmurun elleridir. Ve feslen kokulu ölümlerin, onurun ve sevdanın azığı aşkın alın teridir. Kır ki kanatlarımı sende kalabileyim. Ufku yasakladığın bu çocuk gözlerindir. Hani yağmur, hani kar, hani çiğ, ne bileyim. Gölgesi gölgeliğin, dizleri düş yerindir. Sanki batmadı güneş, biz devrildik sadece. Yanlışlıkla susadık ömrüne şu gündüzün. Daha nasıl gülelim, ağladık ya bu gece. Daha nasıl yaşarsın yüreğimizde hüzün. Ve feslen kokulu ölümlerin, onurun ve sevdanın azığı aşkın alın teridir. Şimdi içine değen elleridir yağmurun. Şimdi içine değen yağmurun elleridir. Hani diyor ki insan ağlasak da yeridir. Gönlüne sağlık Halit Yasir kardeşimiz. Maşallah diyelim.
Gerçekten çok güzel bir şiir. Gönülde yer edinen bir şiir. Ağzına kalemle sağlık kendisine. Size de çok teşekkür ederiz abi. Şimdi dilerseniz ikinci kısmımızın başında ilk kısımda işlediğimiz şeylerden, konuştuğumuz şeylerden bahsedelim. Bir haber konuştuk. Doktorların intihar haberi vardı gündemi meşgul eden, onu belirttik. Sonra da YouTuber'lık kavramını, hayatımıza yeni giren, bu medyayla birlikte giren YouTuber'lık, YouTube kavramını konuştuk. Şimdi dilerseniz ikinci yarıda bir kitap konuşalım.
Ama birinci bölümdeki o kıssadan hisseleri istersen bir önün üzerinden geç.
Tabii söyleyeyim abi hemen.
Yani 1x1'de ne dedik mesela?
Evet, 1x1'de bu intihar olaylarına, tıp sektöründeki kişilere hastalara yetişeceğiz diye hasta olmasınlar dedik.
Doktorlara yani, değil mi?
Evet, bir çağrıda bulunduk.
Onlar... Ama onlara dönüp demesinler ki bize hasta... Adamı hasta etmeyin. Diye adamı hasta etmeyin kardeşim.
Evet. Evet. Sonra da YouTuber'lık kavramına da bilginin akıbetini niyeti belirleyecek. Niyeti de kalp sezecek dedik. Güzel bir kısadan hisse çıkarmış olduk. 2x2'yi bitirdik. Şimdi 3. kısma, 3x3'e geçtik. Burada da bir kitap konuşalım dilerseniz abi. Yeni çıkan Dirilt Kalbini kitabı. Numan Ali Han'ın yazmış olduğu. Timaş yayınlarından çıktı bu kitap. Ekim 2017. 222 sayfalık bir kitap. Esasen şeyi merkezine alıyor. Din dilinin restorasyonu. Yani mottosu biraz daha içeriği. Zaten Numan Ali Han da bu konuya çok önem veriyor. Hayatını bunun üzerinde yönlendiriyor. Kendisinden biraz bahsedeyim dilerseniz abi. Sonra da sizden şey alalım. Kitaptan böyle bir pasaj alalım.
Evet. Ben öncelikle Numan Ali Han'ın ve o minvaldeki özellikle İngilizce konuşan yeni nesil ulemanın mevcut gençler üzerinde çok ciddi bir tesir olduğunu görüyorum, biliyorum ve bunu da hakikaten önemsiyorum. Din dilinin restorasyonu denen o büyük kavramın da aslında bu arkadaşlarımızla, bu kardeşlerimizle bir yönüyle yol alınmaya başlanan bir faaliyet olduğunu da görüyorum. Biz ne kadar efendim şey yapmaya da çalışsak, din Allah'ın dinidir. Yani birilerine, bir bölgeye, bir efendim coğrafyaya ya da bir zümreye mahsus değildir. İşte çıkar Amerika'dan bir tane böyle çok İngilizcesiyle maruf bir ulema adayı bir kardeşimiz. Güzel Arapçasını öğrenmiştir. Ondan sonra böyle kendisine göre çok iyi bir dini eğitim almıştır. Hem o batının zor üniversitelerini bitirmiştir. Hem gelip böyle yaz aylarında ya da başka zamanlarda 2 senesini, 3 senesini vererek bizim birçoğumuzun yapmaya cesaret edemediği işi yapıp böyle klasik Arapça eğitimi, klasik dini ilimler eğitimi almıştır. Sonra da gidip tam dava eri diyebileceğimiz bir işle bir böyle caminin, bir efendim İslami merkezin bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Böyle arkadaşların ortaya koydukları söylemde gerçekten farklılık arz ediyor. Bunun biz gerek işte bu YouTuber'ların ya da sanal sosyal medyada bu arkadaşların gördüğü ilgiden geçen buraya geldi. Evet. O fiziki ilgiyi de gördük.
Doldu taştı
yani
salon.
Doldu taştı, 2 gün kala yerini değiştirdiler. Belki İstanbul'daki en büyük salonu aldılar. Orası da doldu taştı ve yarısından fazlası da kulaklığa hacet kalmadan dinledi şeyi. Neredeyse evet. Numan Ali Han'ı İngilizce konuştu yani. Şimdi dolayısıyla hani İngilizceyi siz şimdi bugüne kadar böyle parlattınız, hep böyle bir ufuk olarak gösterdiniz. Hep böyle üzeri yani onu öğrenmek, bilmek bir şey olarak, gaye olarak, gaye-i hayal olarak önümüze kondu. Hadi bakalım buyurun. Bir taraftan da muhafazakarlık, dindarlık bizim kendi camiamız içerisinde. İkisini birden, hatta üçü bir arada. Nasıl? Güncellik, dindarlık ve İngilizce. Üçü bir arada. Buyurun işte Numan Ali Han gibi.
Hadi buyurun söz söyleyeyim.
Evet, bu, hakikaten şimdi bunları nasıl bir kendi işte bizim klasik hoca tipimiz, klasik efendim söylemlerimizle hadi bakalım yarışalım bunlarla. Şimdi bu Dirilt Kalbini kitabını ben özellikle çok önemsiyorum ve bizim ilahiyat camiasının, bizim özellikle Allah Resulü'nün sözünü takdim noktasında, temsil noktasında, o sözü aktarma noktasında vazifesi olduğunu düşünen insanların özellikle okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir farklı üslup var. Yoğun bir dil bilgisi var. Yani Arapçaya vukufiyet var. Kur'an-ı Kerim'e vukufiyet var. İlimse ilim. Bir tam da böyle hastalığın kaynağının olduğu yerden çıktıkları için.
Evet.
Yani verdikleri örnekler de herkesin böyle tam özellikle genç kesimin anlayabileceği tarzda örnekler oluyor. Mesela bir ufak bir yer okuyayım istersen.
Tabii buyurun abi.
Şimdi şeyi anlatıyor mesela. Ve Rasul yed'ukum fi ukhrakum. Ali İmran suresinin 153. ayetinde. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o Uhud'da böyle bir Müslümanlar geri çekilme durumuyla yüz yüze kaldıkları zaman peygamber arkanızdan sizi çağırıp durmadaydı diye bir ayet-i kerime var. Allah Resulü arkanızdan sesleniyordu. Onu yorumluyor. Gerçekten. Diyor ki Allah Resulü diyor işte Hazreti Hamza'nın cansız bedenini ele geçirdiğinde Hint işte kalbini çıkarıp çiğnemişti. Sevgili amcasını bu halde gören Resul-i Ekrem'in yaşadığı üzüntüyü tahmin bile edemeyiz. Tüm bu problemler neyle başlıyor? Sadece bir itaatsizlik hareketiyle. İtaatsizlik hareketine bu okçuların işte ganimet belki hevesiyle savaş bitti diyerek aşağı inmeleri. Bu itaatsizlikten dolayı 70 sahabi şehit ediliyor. Allah Resulü'nün ailesi de buna dahil ki Hazreti Hamza ciğerparesi. Bunun üzerine düşünmenizi istiyorum diyor şimdi. Bir liderin liderliği müntesipleri kendisine itaat ettiğinde değil, aksine hayal kırıklığına uğrattığında sınanır. Onlara kızmak için yeryüzündeki her türlü sebebe sahip olduğunda test edilir. Sahabe çok basit bir emre itaat göstermemişti. Bir hata yaptılar. Hayal edebilirsiniz. Tepede keskin nişancı olarak görevlendirilmiş okçu sahabeler her şey olup bittikten sonra Resulullah ile buluşacakları zaman korkunç şeyler olacağını düşünüyorlar. En sevgililerini hayal kırıklığına uğratmışlar. Dolayısıyla endişeliler. Şimdi meseleyi bir perspektife oturtalım. Bak burası işte Numan Ali Han farkı varsa işte burasıdır. İş yerinde bir şey berbat ettiniz. Projenizin son teslim tarihi vardı. Müşteriniz onun için bekliyordu ancak yetiştiremediniz. E-posta gönderdiniz fakat gitmedi. Halbuki siz gittiğini sandınız. Şimdi ise başınız belada çünkü müşteriniz kontratı iptal etmek istiyor. Bu ise şirket için $1,000,000'lık bir kayıp demek. Tamamı da sizin hatanız. Hafta sonu geçiyor, pazartesi günü de patrona yüzleşme vakti. Neyle karşılaşmayı beklersiniz Allah aşkına? Üstüne üstlük konuştuğumuz örnek sadece para ile ilgili. Biz ise nice hayatların, ailelerin ve kanların kaybından bahsediyoruz. Böyle bir durumda Peygamber Efendimiz ile buluşmanın ne kadar çetin olması gerektiğini hayal edebiliyor musunuz? Sübhanallah. Ashab ile buluşmaya gitmeden evvel Hazreti Peygamber'e bir ayet vahyediliyor. Resulullah'ın buluşma için hazırlanmasıdır bu ayet. Kendisini çok ama çok büyük bir hayal kırıklığına uğratan tebaasıyla bir lider nasıl başa çıkar? Ayet şu şekilde başlıyor. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Ey Peygamber, Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Allah'ın hayal edilmesi ve tarif edilmesi kabil olmayan mukaddes merhameti sebebiyle sen onlara müşrik davranıyorsun. Ayetin dili o kadar dikkate şayan ki aslında ayetin Arapça dilinde cümle düzeni linte lahum bi rahmetillah şeklinde olur. Fakat kelime dizilişini febime rahmetin minallah şeklinde değiştirirseniz cümlede bahis konusu olan rahmetin sıradan bir rahmet olmadığı anlamını verir. Allah'ın sana ihsan ettiği bu çok özel hediyesi aşk dolu merhameti sayesinde sen onlara hüsnüyle davranacak, güzellikle davranacak, buluştuğunuz zaman onlara müşfik olacaksın demektir. Diye devam ediyor böyle. Hakikaten.
Şimdi ne güzel bu... açıklamış. Peygamberin zamanında yaşanmış, 1400 sene önce yaşanmış olayı getirip ofis ortamındaki bir olaya.
Çok güzel. Bak burada işte yorumlama meselesi. Yani bu insanlara dokunmak demektir Ömer Faruk'cum. Modern ofis ortamında yaşayan insana dokunmaktır bu. Bu işte bizim ayetlerle her gün herkesle beraber yaşadığımız bir efendim şeyi hayatı buluşturmanın güzel bir örneğidir. Bir şey daha var. Arapça çok iyi vakıf olduğu için çok güzel anlamlar çıkartıyor. Yani o kelime dizilimlerinden bu zaten tefsirlerde görebildiğimiz bir müktesebat gerektiren bir uğraş. Çok güzel bir şey. Bir tarafından da hani klasik yorumlara sadece bir boyutuyla bakan yorumlara değinip geçiyor, onu yok saymıyor. Ama buradan benim nasibim nedir? Benim alabileceğim bilgimle, çünkü Kur'an'a direkt muhatapsınız. Yani alimler üzerinden muhatap değilsiniz. Siz muhatapsınız Kur'an. Kur'an size inmiş. Burada işte o kendi kişisel tasarrufunu, inisiyatif sahasını aslında kullanarak ortaya bir yorum çıkartıyor. O yorumu da böyle ofis ortamıyla, günlük hayatla, modern zamanlarla, trend bir takım eğilimlerle işte bunlarla buluşturabildiği ölçüde de makes buluyor. İnsanlar diyorlar ki bak bu bana dokundu. Bu bana bunu anlaşılabilir kıldı. Yani ve bizim siyer okumalarında, Kur'an'la ilgili okumalarda göz ardı ettiğimiz bir şey var. Hep böyle hadiseyi bir T zamanında alıyoruz. Ama şöyle bir şey mesela bak münafıklarla ilgili.
Buyurun abi.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem münafıkları hiçbir zaman için ifşa etmemiş. Onlar kendilerini zaman zaman ifşa etmişler. Uhud'da mesela 300 kişi bir anda savaş başlamadan çıkıp gitmiş. Ya da diyelim bir yerde bir mescid inşa etmişler. Mescid-i Dırar adını vermişler. İşte Cenab-ı Hak da ayetlerle işte o mescide de namaz kılınmaması gerektiğini, onu inşa edenlerin neler olduğunu. Bunlar az çok sahabe biliyor kimin ne olduğunu. Fakat Efendimiz'e de münafıkların hiçbir zaman için şeyi verilmemiş. Bir listesi. Daha sonra verilmiş. Sonra da onu da bir kişiye söylemiş. Ashab'tan bir kişiye söylemiş. O da kimseye söylememiş Allah Resulü'nün bu sırrıdır diye. Şimdi bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani siz yıllar süren bir süreçte bu insanlarla aynı sosyo-psikolojik ortamı paylaşarak bir hayat yaşıyorsunuz. Ve bu bildirilmemesi, onlarla bu hayatın yaşanması, tabiri caizse aralarında olması o insanların nasıl bir psikolojik ortamdır, nasıl bir efendim maksada matuftur. Biz hep böyle bu saatte bu oldu derken şey yapıyoruz, yani o T zamanında anlamaya çalışıyoruz. Halbuki bir süreçte yaşanmış İslam. Bir süreçte, yani Medine'de mesela 10 sene boyunca bir oluşum var. O oluşum böyle aylara, yıllara, efendim günlere, saatlere cari.
Yani efendim, sıkıştırmamamız mı gerekiyor?
Yani, evet, kesit olarak anladı. Bu böyle oldu. Ya o oluşum bir arka planı var. Bir efendim böyle süreç olarak ortaya koyduğu bir psikososyal ortam var. Ondan sonra sonuçları var. O sonuçların hazmedilmesi var. Mesela bir Tebük seferinde gelip herkes özür diliyor. İşte gelemedim, şöyle mazeretim vardı. Mazeret olanların birçoğunun mazereti kabul ediliyor. Üç kişi gelip diyor ki mazeretim yoktu benim. Ben katılamadım. Tamam ama herhangi bir mazeretim yoktu. Bunlara boykot uygulanıyor mesela. 50 küsür gün. O mesela Kaap onlardan bir tanesidir. Onun ifadelerinde aslında benim biraz önce anlatmaya çalıştığım o sosyopsikolojik ortamı az çok sezebiliyoruz. Yani gün be gün nasıl bir böyle sürece doğru gidiliyor. Allah Resulü'nün mesela ifk hadisesi. Hazreti Ayşe annemize atılan o iftiranın ortaya koyduğu bir psikolojik süreç var mesela. Şimdi bu süreçlerden biz okumaya kalktığımız zaman çok daha farklı sonuçlara ulaşabiliriz. Çünkü o zaman işte hayatın içerisinde kendi hayatlarımıza da dokunabilir bir mahiyette ele almış olacağız. Hem siyeri hem de efendim İslam tarihini. Bu açıdan da ben bu arkadaşların, yani Numan Alihan gibi arkadaşların okumalarını çok önemsiyorum. Buradan dinleyicilerimize de bu kitabı tavsiye ediyoruz.
Evet, bunu da tavsiye etmiş olalım. Bir de kısadan hisse çıkaralım abi. 3x3'ümüze ne diyelim bu kitap için? Bu bahsettiğiniz geçmişte yaşanmış olayların günümüze yorumlanması adına.
Numan Alihan'ın kitabını tanıttığımız için hani böyle kendi konuştuklarımızdan bir şey çıkartmayalım da, Dirilt Kalbini kitabın ismi. Ama altında çok güzel bir şey var. Bir böyle motto gibi, motto diyorlar yani, üst söz gibi bir söz. Diyor ki size verdikleri için müteşekkir olduğunuzda dertlerinizde bizzat Allah ilgilenir. Size verdikleri için müteşekkir olduğunuzda dertlerinizde bizzat Allah ilgilenir. Ben şu bunu hani sen nasıl ifade ederdin abi diye soracak olursan, razıysan Allah dertlerini satın alır.
Razıysan o zaman şey diyelim 3x3'ümüze, razıysan Allah dertlerini satın alır.
Evet.
Tamam, çok teşekkür ederiz abi. Hemen şey yapalım, son kısmımıza geçelim 4x4'e. Burada tamam. Da bir dedikiden bir söz okuyoruz. Dedikiyi kısaca anlatalım dilerseniz abi.
Olur.
Okuyucularımıza. Mehmet Lütfü Arslan abimizin bir süre önce sosyal medyadan paylaştığı dediki başlığıyla paylaştığı büyük insanlardan, hak dostlarından sözler vardı. Bu sözleri Genç Dergisi bir iki kapak arasında buluşturdu ve 2018 yılında okuyucularına takdim edecek, hediye edecek. Biz de her programda buradan bir söz alıp bu sözü yorumlamaya çalışıyoruz. Bu hafta 4x4'te işleyeceğimiz söz, marifet güzeli sevmek değil, sevdiğini güzelleştirmektir. Abi dilerseniz kitaptaki açıklamasını okuyalım, oradan yola çıkarak konuşalım. Marifet güzeli sevmek değil, sevdiğini güzelleştirmektir. Güzeli herkes sever, rağbet güzeledir. Çünkü herkesin kabul ettiği bir güzelliğe sahiptir. Dışa ait nakışların sevgi doğurması hüner değildir. Hüner, sevginin yöneldiğini güzelleştirebilmektir. Çünkü bu bizatihi sevginin güzelliği anlamına gelir. Uğruna dağlar delinen Şirin'in merak eden Amasya valisi, karşısına getirilen çelimsiz kız karşısında şaşkınlık yaşayınca Ferhat şöyle demişti: ona bir de benim gözümle baksanız. Böylece bir açıklamayı getirmiş oluyoruz. Sonu da çok güzel bitmiş. Bir de ona benim gözümle baksanız.
O zaman izaha gerek yok daha fazla.
O zaman 4x4'e son kısma, ona bir de benim gözümle baksanız diyelim.
O göz nasıl bir göz ama? O göz seven bir göz.
Yani fiziki bir göz değil herhalde.
Evet, sevenin gözü yani. Yani sevmek aslında güzelleştiriyor bizatihi. Dolayısıyla aslında güzel dediğimiz şeyi güzelleştiren sevginin bizatihi kendisi. Hani bu bendeki aşk olmasa diyor ya, güzelliğin beş para etmez bu bendeki aşk olmasa. Bunu söyleyen, ya bunların hepsini söyleyen aslında bir yer.
bir kaynaktan çıkmaya.
Bir kaynak aslında. O kaynağı işte bulmak bütün derdimiz. O kaynakla buluşabilmek yani. Güzelliğin beş para etmez, bu bendeki aşk olmasa diyor ya. Hakikaten öyle yani. Aşık Veysel de bunu söyleyen.
Evet, Aşık Veysel söylüyor.
Ya. Aşık Veysel ile ilgili de böyle yeri gelmişken Ömer Faruk'cum, vaktimize kadar gidiyor mu vaktimiz?
Abi çok az kaldı. Çok böyle az kaldı. Bir gönül sözü alabiliriz ama
şöyle,
sizden.
Şöyle gönül sözü değil de onu ben bizim Serdivan Belediyesi'nin çok güzel bir dergisi var, orada okudum. Ahmet Musa Bala, buradan da kendisine selamımızı söylüyoruz. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Onun çıkarttığı, genel yayın yönetmeninin yaptığı bir dergi. Aşık Veysel çok bilinen, en bilinen türküsü hangisidir?
Uzunca Bir Yoldayım.
Evet, aynen. Uzunca Bir Yoldayım. Onun hikayesini orada yazmışlar da bana çok ilginç geldi, ibretlik geldi. Aşık Veysel evlendiği hanımıyla böyle bir gün akşam bakmış, hanım biraz böyle şey gelmiş yüzüne, gözüne dalgın gelmiş. Allah Allah, nasıl bir şey bu ya falan filan. Böyle bir şey de soramamış, bir şey de dememiş. Kadın da çok böyle düşünceli. Bir müddet sonra Aşık Veysel istirahate çekilmiş. Fakat kadın yatmamış. Ondan sonra gecenin bir yarısında da bohçasını toparlamış. Ondan sonra artık bir bohçasına ne koyacaksa onları toparlayıp kendisini bekleyen eski aşığıyla kaçmış. Sonra biraz uzaklaşmışlar. Bohçanın içinden bir şey çıkmış. Zarf.
Evet.
Zarfın içinde bir para var. Paranın altında da bir not. Aşık Veysel'in notu. Bana çok hizmet ettin. Allah razı olsun. Sevemedin beni. Biliyorum bunu. Fakat yine de belki ihtiyaç duyarsın diye. Hakkındır. Ben sana bu şeyi veriyorum. Biliyorum. Hakkını helal et tarzında böyle, şu an tam hatırlayamadım ama çok beni duygulandıran bir not bırakmış. Böyle bir insan yani Aşık Veysel.
Yani gönül gözüyle bakmak bu o zaman.
Evet. Ondan sonra o şey çıkıyor. O şarkı çıkıyor. Işte, o türkü çıkıyor daha doğrusu.
Tamam. Çok teşekkür ederiz abi. Programımız böylece sona ermiş oldu. 4x4'ü nihayete erdirmiş olalım. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, sizlere 105.0 İstanbul frekansından seslendik. Ben Ömer Faruk Özbil, kıymetli Mehmet Lütfü Aslan abimizle birlikte 4x4 isimli programımızı gerçekleştirdiniz. Bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Twitter hesabından bize yazabilir, bizi takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.